Sayın Çakır Özer, çatı adayın Ekmelettin İhsanoğlu olması sorgulanıyor birçok kesim tarafından. Sizce Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin İhsanoğlu isminde birleşmesinde neler etkili oldu? Hangi faktörler rol oynadı?
Tahmin ediyorum ki öncelikle her iki parti ortak bir adayla gitmeleri durumunda İktidar Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayının karşısında daha şanslarının yüksek olacağını düşündüler. Bu yüzden birlikte hareket etmeyi düşündüler. İkinci olarak da eğer ayrı ayrı gitmiş olsalar muhtemelen en yüksek oyu CHP adayı alacaktı. Yani kendi adaylarıyla gitseler. Ama ikinci tura kaldığında MHP tabanının ve diğer sağ partilerin tabanlarının CHP adayına oy vermeyeceğini düşünerek baştan daha merkez sağdan muhafazakar tabana yakın bir ismi seçmeyi tercih ettiler.
Peki parti dışından, yani Cumhuriyet Halk Partisi veya Milliyetçi Hareket Partisi dışından bir aday belirlenmesi huzursuzluk yaratmışa benziyor. Parti içinden sesler geliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Parti içinden bir aday gösterilmemiş olması sizce bu huzursuzluğu arttırır mı?
Parti içinde bir aday olmaması konusunda hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok sesler yükselmiş durumda. Özellikle de ilk açıklandığında biraz daha itirazlar vardı. Şimdi parti yönetimi tabii itiraz eden vekillerle birebir görüşüyor bu itirazların giderilmesi için. Ben tahmin ediyorum ki kampanya süresince de bunun etkisi olacaktır. Yani tabii ki kendi adayları olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatları muhtemelen daha istekli olacaklardı 10 Ağustos seçimi öncesindeki kampanyada. Ama şimdi ortak bir aday olduğunda aynı istekte olacaklar mı bilemiyorum.
Evet, İhsanoğlu'yla ilgili röportajı ilk siz yaptınız Cumhuriyet Gazetesi için Sayın Çakır Özer. Türk siyasetine girmeye nasıl karar verdiği izlenimi edindiniz konuşmanızdan?
Aslına bakarsanız daha önceki röportajlarında siyasete girmek istemediğini söyleyen biri Sayın Ekmelettin İhsanoğlu. Benim de hem kendisiyle görüştüğümde ama kendisiyle görüşmeden önce aldığım izlenim anladığım kadarıyla bir ikna edilme süreci yaşanmış. Tahmin ediyorum ki doğrudan böyle bir işte adaylığa hemen heves etmiş olmadığını düşünüyorum. Ama anladığım kadarıyla her iki partinin ortak adayı olması noktasında sanırım ikna edilmesi daha kolay oldu.
Evet. Peki Ekmelettin İhsanoğlu'nun özellikle Atatürk'le ilgili görüş ve düşünceleri sorgulanıyor. Size Atatürk karşıtı olduğunun söylenmesine üzüldüğünü söylemiş yazınızda bahsediyorsunuz. Sizce İhsanoğlu bu konuda nasıl görüşlere sahip?
Gerçekten de kendisinin İslami gelenekten gelen bir isim olması CHP tabanında ilk anda büyük tepki yarattı. Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı olduğu şeklinde iddialar çıktı. Böyle suçlamalar yer aldı. Ben de kendisiyle röportaj yapma fırsatı yakaladığımda, o fırsatı bulduğumda bu konuyu sordum. O da buna çok üzüldüğünü söyledi. Kendisinin işte Atatürk'ü Türk tarihinin bir parçası olarak gördüğünü, inkar edilemeyeceğini, onun getirdiği kazanımların, milli mücadelenin ve Cumhuriyet kazanımlarının reddedilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Ama tabii bir taraftan da yine de şunu da eklemeyi ihmal etmedi. Yani Atatürk'ün ne işte geriye dönüp yargılanmasından yana ne de işte bir şekilde kutsanmasından, yani bir yarı tanrı şeklinde kutsanmasından yana olduğunu söyledi. Daha ziyade aynı Fransa'da Napolyon, Amerika'da George Washington gibi bir tarihi noktada olması gerektiğini, yani tarihi kimlik olarak korunması gerektiğini söyledi.
İslam'a yakın durduğu için sizin de söylediğiniz gibi laik olmadığı yolundaki söylentiler de var İhsanoğlu hakkında. Siz böyle bir izlenim edindiniz mi görüşmeniz sırasında? Dinle devlet işlerinin ayrı tutulması açısından tutumu ne olabilir Ekmelettin İhsanoğlu'nun?
Ben de spesifik olarak bu konuyu sordum. Çünkü gerçekten de özellikle CHP tabanında ona yönelik eleştirilerin başında laiklik konusundaki kaygılar, şüpheler geliyor. O da bu konuda kendisinin tanınmamasından kaynaklandığını bu eleştirilerin, kendi yazdıklarının, verdiği eserlerin okunması halinde görüşünün çok rahat bilinebileceğini söyledi. Son yazdığı kitabının ön sözünden bir bölümü de röportajda kullanmama izin verdi. O bölümde de din ve siyasetin kesinlikle birbirlerinin alanına girmemesi gerektiğini ifade ediyor. Kitabın değişik bölümlerinde de yine din-siyaset ilişkisine bakışını İhsanoğlu ortaya koyuyor. Oralarda da özellikle bu iki alanın birbirinin işte hüküm alanına müdahalede bulunmaması gerektiğini, bu ne zaman birbirlerine yani din siyaseti ya da siyaset dine karışsa sıkıntılar ortaya çıktığını söyledi Sayın İhsanoğlu.
Peki hak ve özgürlükler konusunda, örneğin kadın hakları konusundaki görüşlerine konuşma fırsatı buldunuz mu?
Bizim röportajımızda çok sınırlı olarak şu ifadeyi kullandı. Yani özellikle az önceki Atatürk sorunuzla ilgili sorumun devamında Türkiye'nin artık enerjisini daha fazla demokrasiye harcaması gerektiğini, modern bir ülke olduğunu, bundan sonra geriye dönüp tarih tartışmalarına girmek yerine demokrasisini iyileştirmeye harcaması gerektiğini söyledi mülakatımızda. Ama onun ötesinde ben muhabirliğim döneminden Sayın İhsanoğlu'nun o dönemki ismiyle İslam Konferansı Örgütü, şimdiki ismiyle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreterliğine seçilişini ve genel sekreterlik dönemindeki çalışmalarını bilen biriyim. Özellikle sorduğunuz iki konuda, yani hak ve özgürlükler konusunda hatırlıyorum. 2005 yılında seçilmişti genel sekreter olarak İKÖ'ye. 2006 yılında, hemen yani bir yıl sonra, bir insan hakları konseyi kuruldu İslam Konferansı Örgütü'nde. Yani 57 İslam ülkesinin üye olduğu bu örgüt içinde ilk kez insan hakları konseyi kuruldu. Benzer şekilde yine kadınların sosyal hayata katılımı, eğitiminin artırılması, iş hayatına katılımı, siyasete katılımı gibi konularda devrim sayılabilecek adımlara imza attı İKÖ içinde Sayın İhsanoğlu. Yanlış hatırlamıyorsam yine özellikle mesela İslam dünyasında sorun olan kadın sünneti konusunda bir eylem planı hazırladılar ve başarıyla uygulamaya koydular. İslam Konferansı Örgütü Teşkilatı'nda bildiğim kadarıyla yine kadınların istihdam oranını arttıran adımları oldu. O yüzden özellikle insan hakları konusuna son derece önem verdiğini biliyorum. İslam dünyasında cahilliğin giderilmesi, kız çocuklarının okuması, genç yaşta evliliklerin sona ermesi gibi konular onun döneminde İKÖ'nün gündeminde ön sıralardaydı. Ve bu yüzden ben umut ediyorum ki eğer bu seçimi kazanırsa Türkiye'de de yine benzer bir şekilde her alanda hak ve özgürlüklerin genişlemesinden yana bir tavır izleyeceğini düşünüyorum. Kendisi her ne kadar en azından son 10 yılda işte İslam İşbirliği Teşkilatı'nda görev yaptığı için ve daha öncesinde de bilimsel çalışmaları İslam kültürü sanatı üzerine yoğunlaştığı için İslam geleneğinden gelen bir isim olsa da, eğer Cumhurbaşkanı olursa, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olursa, önceliğinin ben tabii ki işte Batı standartları, Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinin ilerletilmesi ve demokrasinin her alanda geliştirilmesi olacağına inanıyorum.
Kampanyası konusunda herhangi bir şey söyledi mi Ekmelettin İhsanoğlu? Yani nasıl bir aday olur ve nasıl bir kampanya yapar? Türk seçmeni ne kadar sıcak bakar?
Bence bu kampanyanın Sayın İhsanoğlu'ndan bağımsız ana unsuru şu olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, yani sistemi, bir şu anda olduğu gibi anayasal kuralları belli olan bir parlamenter demokratik sistem mi olacak, yoksa Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve parti sözcülerinin ifade ettiği gibi bir başkanlık sistemi, güçlü bir liderin yürütmede tüm ipleri elinde tuttuğu güçlü bir başkanlık sistemine doğru mu yönelecek? Bence sanırım muhalefet partileri seçmenin önüne bu ana soruyu koyacaklar diye düşünüyorum. Ayrıca yine Sayın İhsanoğlu'nun kampanyası konusunda da tahmin ediyorum daha önce alıştığımız şekilde il il gezen, miting yapan bir kampanya olmayacak. Daha ziyade tahmin ediyorum ki televizyon ve basın ağırlıklı mesajları olacak ve olabildiğince tahmin ediyorum uzlaşıdan yana, gerginlikten işte uzak, huzurdan yana, barıştan yana, tüm toplumu kucaklayıcı, demokrasiden yana bir cumhurbaşkanı olacağı mesajlarını vereceğini tahmin ediyorum.
Ne kadar tanınıyor Türkiye'de İhsanoğlu? Bir de son olarak onu sorayım size.
Tabii. Ekmelettin İhsanoğlu aslına bakarsanız çok Türkiye'nin toplumun genelinde çok iyi tanınan bir isim değil. Çok ironik bir şekilde de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabanında daha fazla tanınıyor. Çünkü o partinin bulup İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreterliğine getirdiği Sayın Abdullah Gül'ün Dışişleri Bakanlığı'nda özellikle onun çabalarıyla gelmişti. Tabii ki Başbakan yine Sayın Erdoğan'dı. Ama toplumun geneli bilmiyor. Özellikle CHP tabanında çok az biliniyor. MHP tabanı sanırım biraz daha iyi tanıyor. Çünkü merhum Alparslan Türkeş'in bir dönem anladığım kadarıyla danışmanlığını ve tercümanlığını yapmış kendisi. MHP camiasına tabanında biraz daha bilinirliği fazla. Sanırım bu işte tanınırlık eksikliğini ya da sorununu olabildiğince yoğun bir tanıtım, medya kampanyasıyla gidermeye çalışacaklar. En büyük sıkıntılardan biri de seçimde bu gözüküyor. Bir diğer sıkıntı da, her ne kadar siz sormadınız ama ben ekleyeyim, seçimlerin Ağustos ayının ortasında yapılacak olması, 10 Ağustos'ta yapılacak olması katılım konusunda bir soru işareti yaratıyor kafalarda. İnsanlar yaz tatilinde olacağı için acaba bulundukları yerlerden gelip oy kullanırlar mı, yoksa katılım düşük olur mu diye. Katılımın düşük olması çok büyük olasılıkla favori aday gözüken İktidar Partisi'nin adayının işine yarayacak aksi halde.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Utku Çakırözer.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim.